Hatıraların Dünyası.
Efendim, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan herkese merhaba. Hatıraların Dünyası'ndan programında yeni bir bölümle karşınızdayız. Mikrofonda ben Tuğba Yıldırım, yapımcımız Ebru Özmen ve değerli konuğumuz Profesör Doktor Ali Birinci Hocam stüdyoda hazırız. Efendim, hayat koşturmacası, değişmeyen rutinlerimiz, Türkiye'nin ve dünyanın yoğun gündemi arasında altını çizmek istediğimiz, unutmak istemediğimiz noktalar ve hatıralar var. Her yaşam onlarca, yüzlerce iz barındırıyor elbette. Hele ki bu yaşamlar önemli isimlere aitse. İşte tam da bu bakışla Hatıraların Dünyası'ndan programına başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Sağ olun.
Hocam bu hafta yazar, felsefeci, eğitimci, aynı zamanda siyaset adamı olan Mehmet Emin Erişirgil'i konuşacağız. İsterseniz şöyle başlayalım. Neden bu hafta bu konuyu seçtik?
Efendim, Mehmet Emin Erişirgil geçmişte kalemiyle, mekteplerdeki idarecilikleriyle ve aynı zamanda 18 adet kitabıyla, yazılarıyla bu topluma katkıda bulunmuş kıymetli isimlerden birisi. Diğer taraftan aynı zamanda prensipleriyle, çalışkanlığıyla, nezaketiyle örnek şahsiyetlerden ve eğitimcilerden birisi olarak dikkati çekiyor. Bu hafta, yani geçtik ama 7 Ocak 1965 kendisinin ölüm günü, ölüm yıl dönümü. Erişirgil'i şunun için anlatıyoruz. Erişirgil'in bir kere hatıratı 2010 senesinde basıldı Bildiklerim ismiyle.
Evet.
Yani ölümünden ne yazık ki 45 sene sonra basıldı. Fakat önemli bir tarafı daha var. Onun çevresindeki iki kişi, yani hocalığı ve memuriyeti esnasında karşılaştığı ve sevdiği iki kişi hakkında yazdığı iki kitapta bir bakıma yarı hatırat, yarı intiba sayılabilir. Ve bu bakımdan da hatıratları daha önce basılmış kişilerden birisidir. Erişirgil'in bu üç kitabı, yani önce çıkan iki kitabıyla 2010 senesinde çıkan Bildiklerim isimli kitabının her üçü de hatırat kabul edilebilir. Bir başka sebep de şudur. Bizim ilim hayatımızda maalesef çok kıymetli isimler var. Hatıralarını yazmayan, kaleme almayan, emeklilikte de yazmayan veya yazmayı gereksiz gören insanlar var. Dolayısıyla ilim hayatımızdaki hatıraların ne yazık ki miktarı çok azdır. Hı hı. Ve bu bakımdan da ilim adamlarının yazdığı hatıralar çok önemlidir. İlim dünyası çok cazip, çok renkli bir dünyadır. Mehmet Emin Erişirgil bu dünyayı anlatan nadir kişilerden birisidir. Bunu kabul etmek lazım.
Bugün çok yönlü bir insanı konuşacağız, en baştan da söylediğimiz gibi. Hangi yönden devam etmek uygun olur sizin için? Nasıl devam edelim?
Efendim, Mehmet Emin Erişirgil'in bir kere ana hatlarıyla hayatını vermemiz lazım. Hı hı. Kendisi Niğde'nin tanınmış bir ailelerinden kişinin çocuğu. Mustafa Dilaver Bey daha sonra İstanbul'da adliye nezaretinde çalıştı. İstanbul'da 1891 senesinde Sultanahmet'te İshak Paşa Mahallesi'nde dünyaya geldi. Mektebe başladıktan sonra çok değerli veya çok örnek bir eğitim hayatı yaşadı. Sıbyan Mektebi'nde Beşiktaş'ta ilk tahsilini yaptı. Fatih Rüştiyesi'nde orta, Mercan İdadisi'nde lise tahsilini yaptı ve birincilikle mezun oldu. Yüksek öğrenimini Mülkiye Mektebi'nde 1911 senesinde, ikinci meşrutiyet tarihinin gaileli hadiseleri içerisinde tamamladı. Devresinin ikincisiydi ve peki ile aynı zamanda o zamanki ifadeyle Aliül Ala dereceyle mezun oldu. Mülkiye Mektebi'nin o zamanlar 3 sene olduğuna da bu vesileyle işaret etmek gerekir.
Evet.
Şimdiki gibi 4 sene değildi yani. Son sınıftayken o zamanlar böyle bir imkan vardı. Ailesinin geçimine katkıda bulunmak için Orman ve Ziraat Nezareti Baytar Dairesi'nde bir müsabakayla memur oldu. Burada Mehmet Emin Erişirgil hayatının dikkate değer bir kırılma noktasını yaşadı. Çünkü burada memur olduğu şubenin müdürü, ünlü şair, fikir adamı ve aynı zamanda mesleği baytar olan Mehmet Akif merhumla tanıştı. Mehmet Akif merhumun şüphesiz her büyük şahsiyet için bu söz konusudur. Büyük bir tesirinde kaldı. Kendisine tesir eden Mehmet Akif'in hayatındaki çok önemli dönüm noktalarından birisi de yine Mehmet Emin Erişirgil ile alakalıdır. Çünkü Mehmet Akif merhum bu baytar müdürlüğünden, buradaki vazifesinden, hı hı, Mehmet Emin Erişirgil'e yapılmış bir haksızlığa karşı isyan ederek, o haksızlığı protesto ederek istifayı göze aldı ve istifa etti. İstifa ettiği zaman Mehmet Akif merhum bir aileden sorumluydu ve memuriyet dışında da herhangi bir geliri yoktu. Bu tabii Mehmet Emin Erişirgil'in ruhunda adeta büyük ihtilaller yarattı. Bunun neticesi daha sonra ortaya çıkacak ve Mehmet Akif hakkında 504 sayfalık İslamcı Bir Şairin Romanı ismiyle ünlü kitabını basacaktır. Bu kitaptan sonra bahsedeceğiz. Mülkiye'den mezun olduktan sonra Ayan Meclisi'nde zabıt katipliği yaptı. Bu arada kendisinin İstanbul Sultanisi'nde malumat-ı medeniye ve iktisadiye öğretmenliği yaptığını biliyoruz. Daha sonra İstanbul'un çeşitli okullarında eğitimcilik ve öğretmenlik yaptı. Marif Nazırı Şükrü Bey zamanında İstanbul Sultanisi'nde felsefe muallimliği ve diğer okullarda da geçici öğretmenlikler yaptı. Bir ara kendisi çalışkanlığıyla çok tanındığı için Evkaf Nazırı Hayri Bey'in, ki bu Hayri Bey de günlüğünü yazan Osmanlı tarihinde ilk ve son Şeyhülislam'dır. Onun zamanında Evkaf'ta Kalemi Mahsus Müdürlüğü'ne getirilmiştir. Yine İstanbul'da diğer mekteplerinde Kadıköy Numune Mektebi'nde müdürlük yaptı. Asıl hayatı 1917'de Darülfünun'a katıldıktan sonra renklendi ve burada değişik ve yeni bir şahsiyetle karşılaştı. O şahsiyet de hocası Ziya Gökalp'ti. Ziya Gökalp tam bir fikir adamı, tam idealist bir insandı ve bu vesileyle de onun felsefe müderris muavinliğine getirildi. Ziya Gökalp'in maddi ve manevi birçok yardımlarını gördü. Bu Mehmet Emin Erişirgil'in hayatında dönüm noktalarından birini teşkil etti. Çünkü Mehmet Emin Erişirgil'in yarı hatırat, yarı intiba, yarı fikri araştırma olan kitaplarından ikincisi, yani Ziya Gökalp hakkında bir fikir adamının romanı ismiyle ikinci kitap yazdı. Burada şuna işaret etmek lazım. 1950'den sonra herhangi bir aktif vazife alamayan, yeniden üniversiteye dönemeyen Mehmet Emin Erişirgil, 50'den sonraki kitaplarında daha çok hatıralarını kaleme almıştır. Nitekim Ziya Gökalp ve Mehmet Akif hakkındaki kitaplarını da 50'den sonra kaleme almıştır. 1918'de Darülfünun felsefe tarihi müderrisi oldu. Bir ara 19 seçimlerinde Niğde mebusu olmuş ise de İstanbul'un bu durumu pek mebusluğa uygun olmadığı için ve meclis dağıtıldığı için fiilen yapamamıştır. Büyük taarruzdan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince İstanbul teslim alındıktan sonra, daha doğrusu kısa bir müddet açıkta kaldıysa da 1924'te Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye azalığına getirildi. 26'da aynı dairenin reisliğini deruhte etti, uhdesini aldı. 29'da Maarif Vekaleti müsteşarı oldu. 31'de İstanbul Maarif Müdürlüğü'ne ve aynı zamanda İstanbul Lisesi Felsefe Öğretmenliği'ne getirildi. 1936'da hayatındaki geniş ve hakikaten iz bırakan çalışma fırsatı buldu ve 1936'dan 42'ye kadar fasılasız 7 sene bu görevde kaldı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin 37'de Ankara'ya taşınan Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin adeta 24 saat neredeyse hizmetkarı oldu. Hastalıklarına rağmen bu fakültede çok çalıştı. Öğrencilerin yakın meseleleriyle ilgilendi. Nezaketiyle hem öğrencilere hem meslektaşlarına adeta örnek oldu. 1942'de partinin isteği üzerine Zonguldak milletvekilliğine getirildi. Hasan Saka'nın hükümetinde Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Şemsettin Günaltay'ın kabinesinde de ki İstanbul'dan, Darülfünun'dan meslektaşıydı Şemsettin Günaltay, İçişleri Bakanı oldu. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde kabinesiyle birlikte neredeyse büyük bir kısmı çevresinin milletvekili olamayınca o da siyasetten ayrılmış oldu. Kendisine 1950'den sonra üniversiteye davet edildiğinde kendisinden evraklar istendiği zaman bundan bu çok nazik insan alıngandı ve buna da üzülerek bu vazifeyi kabul etmedi, köşesine çekildi ve 1965'te 7 Şubat'ta Ankara'da hayata veda etti. Bugün mezarı Cebeci Asri Mezarlığı'ndadır ama eserleri yeniden basılmaktadır ve gündemde olan isimlerden birisidir.
Eserlerini konuşacağız. Peki şimdi siz anlatınca bu kadar her anı dolu dolu geçmiş bir hayat görüyoruz Erişirgil'i dinleyince. İlim adamlarının hatıralarının bizlerin hayatına yansımasına nasıl bakarsınız, nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi efendim bir kere şöyle bir şey var. İlim adamlarının hayatı gerçekten de çok toplumun diğer kesimlerinden değişik bir hayat. Yani şöyle değişik bir hayat, bir kere kalemli bir hayat. Hele eser yazanlar için.
Evet.
Bu kalemin ürünü toplumların hayatını değiştiren en önemli unsurlardan birisidir. Bilgi hayatı değiştirir ve bilgi yazıya dökülürse toplumun malı haline gelir. Mehmet Emin Erişirgil de bütün hayatı boyunca okuyup ve yazmıştır. 18 kitabı var makaleleri dışında. Bu arada toplanmamış gazetelerde de epey bir makalesi var ve bunlar yani ciddi böyle günlük fıkra niyetine yazılmış şeyler değil, ciddi makalelerdir.
Bir felsefeci tarafı da var.
Bir felsefeci kadarıyla. Tarafı var çünkü felsefeci ve Türkiye'de Bergson hakkında, Kant hakkında, Sokrat hakkında ilk kitapları yazan insanlardan birisidir. Mehmet Emin Erişirgil bu bakımdan hem çalışkanlığıyla hem nezaketi ve ahlakıyla hem de eserleriyle örnek şahsiyetlerden birisidir. Kendisinin bu hatıralarında da zaman zaman üzüntülerini ifade ettiğini görüyoruz. Bir başka sebep de şu, Türkiye'de demin de bahsetmiştim, ne yazık ki üniversite hayatında insanlar yaşıyorlar, yazıyorlar ama şu hayatınızı da yazabilir misiniz? Yazın diye çevreden istek geldiği zaman bunu pek yapmıyorlar. Mehmet Emin Erişirgil bu işi kendi rızasıyla ve kendi isteğiyle herhangi bir zorlama olmadan yapan bir kişi. Bu bakımdan Erişirgil'in 3 kitabında üniversite hayatının bir kere meçhulleri var, acı sayfaları var.
Evet.
Onlardan birazdan bir kısa örnek vereceğiz. Bu bakımdan üniversite hayatını merak edenler için Erişirgil'in kitapları hiç şüphesiz her zaman, hele mütareke devri, Cumhuriyet'in ilk zamanları bahis konusu olduğu zaman her zaman aranacak ve okunacaktır diye ümit ediyorum.
Erişirgil'in hatıra türünden eserlerinden biraz bahsedelim mi hocam?
Efendim, daha önce de söylemiştim, üzerinde hatıra ifadesi yok ama Erişirgil'in ilk iki kitabı, yani ömründe çıkan iki kitabı, birisi Bir Fikir Adamının romanı Ziya Gökalp hakkında, bir diğeri de İslamcı bir şairin romanı. Bunlar hemen tamamen neredeyse hatıra sayılabilir. Çünkü çok yakınında bulunduğu ve hayranı olduğu, tabii aynı zamanda mesai arkadaşı olduğu iki kişiyi, yani Mehmet Akif Ersoy'la Ziya Gökalp'i çok yakından anlatırken, kendisinden bahsetmese de hemen hemen bütün satırların arkasında neredeyse gölgede Mehmet Emin Erişirgil bulunmaktadır ve bu kitaplar aynı zamanda onun hatıralarıdır. Tabii çok mütevazı kişi olduğu için buralarda ekseriya birinci şahıs ifadesiyle konuşmaz. Ama siz bilirsiniz ki bu tabloyu yazan veya tabloyu resmeden, bu hikayeleri anlatan kişi gölgede duran Mehmet Emin Erişirgil'dir.
Burada hocam okuyucu o gölgeyi nasıl hissediyor eseri okurken?
Şimdi eseri okurken şayet okuyucular Mehmet Emin Erişirgil'i tanıyorlarsa ve onun hayat çizgisini, hayatını biliyorlarsa, bunları anlatanın Mehmet Emin olduğunu, Erişirgil olduğunu bilmeleri çok zor olmaz. Çünkü bunlar bir kere roman değildir asla ve yakınında bulunduğu kişileri anlatmaktadır. Bu kadar çok bilgi zaten başka türlü elde edilmez. Yani bunlar bir araştırma ürünü olan kitaplar değil, doğrudan doğruya müşahede ve yeni tabirle görgüye dayanan bilgilerdir. O bakımdan zaman zaman da kendisinden mesela felsefe doçenti diye bahseder. Çünkü o sıralarda o hadiseler yaşanırken veya anlattığı hadiselere şahit olurken kendisi felsefe doçentidir Darülfünun'da. Bu bakımdan bunu biliyoruz. Böyle bir sayfayı size okumak isterim. Şimdi bu sahne çok önemli bir sahnedir. Mütarekeden sonra maalesef İstanbul Darülfünun'unda da çalışan bir kısım Türk'ten gayri Osmanlı unsurları İstanbul'u terk etmişlerdir. Fakat birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyulan bir zamanda onların İstanbul'u terk etmesi, hakikaten çok duygulu insan olduğu anlaşılan, hassas bir insan olduğu her neredeyse eserinde belli olan Mehmet Emin Erişirgil'i çok üzmüştür. Mehmet Emin Erişirgil neredeyse tam 30 sene sonra bu hatıralarını yazarken yine aynı acıları, aynı üzüntüleri, aynı duyguları yaşamaktadır. Bir gün şöyle anlatır bir gününü. Mütarekeden bir hafta kadar sonraydı. Felsefe doçenti Edebiyat Fakültesi müdürü olmuştu. Bir gün Satı onu ziyarete geldi. Giyinişine o kadar itina etmemeyi ihtiyat ettiği halde o gün yepyeni bir elbiseyle ve o elbiseye uygun bir kravatla adeta şık denebilecek halde giyinmişti. Müdür birkaç sene önce evlendiğini bilmemiş olsaydı düğüne davete geldiğini sanacaktı. Bir koltuğa yerleşti ve sonra "Veda için size geldim," dedi. Müdür "Nereye gidiyorsunuz?" deyince yüzünde en ufak bir değişiklik olmaksızın tabii bir hali anlatır gibi izahat verdi. "Şam'a gidiyorum. Biliyorsunuz artık Suriye sizden ayrılacak. Buradaki Arap gençlerine memleketinize dönün diye teşvik ve tavsiyede bulunurken benim kalmam doğru olmazdı. Hem sizin münevverleriniz çok. Arap münevverleri ise az. Onlar memleketlerine dönmezlerse kurulacak Suriye devleti çok zayıf olur. Bizim Suriye'ye gitmemiz Türkiye için de hayırlı." Müdürün rengi bembeyaz olmuştu. Bir kelime bile söylemedi. Saati anladı ve "Allah'a ısmarladık," dedi ve gitti. Müdür saatinin arkasından baka kalmıştı. Bunca nimetini gördüğü imparatorluğu bu halde bırakıp gidiyordu. Bir gün bile muallimlere Araplığından bahsetmediğine göre onları aldatmış demekti. Şimdi kim bilir ne hisle siz ve biz kelimelerini kullanıyordu. Bu nankörlük karşısında Edebiyat Fakültesi müdürünün gözleri doldu. Oturduğu koltuktan kalktı, tekrar oturdu. Adeta bağırmaya yakın bir sesle "Hakkın varmış Ziya Bey. Saati Arapmış" dedi, odadan çıktı. Bekir Ağa koğuşuna gitti. Vakit geç olduğu için içeri almak istemediler. Yalvardı, yakardı. İçeride 10 dakika kalmak üzere izin aldı. Uzaktan gördüğü Ziya'nın yanına adeta hücum ediyormuş gibi gitti. Eline sarılarak öpmek istedi. Ziya şaşırmıştı, elini çekti. Müdürün bu halini nasıl tefsir etmişti bilinemez. Birbirlerinin yüzüne bir müddet bakıştılar. Bereket versin o sırada diğer mahkumlar gelip de şuradan buradan bahis açtılar. 10 dakika yarım saat olmuştu. Memur geldi, vaktin geçmiş olduğunu ihtar etti. Bekir Ağa koğuşundan çıkarak Mahmut Paşa yokuşundan inerken müdür daha az müteessirdi. Vazifesini yaptığını sanıyordu. Burada bahsedilen bilenler için ünlü Osmanlı eğitimcisi olarak tanınan eserleriyle gerçekten de büyük hizmetlerde bulunan Saati el-Husri'nin İstanbul'u mütarekeden sadece yani 30 Ekim 1918 Mondros mütarekesinden sadece bir hafta sonra yani 1918 Kasım'ın ilk haftasında İstanbul'u herhangi bir düşünce danışma falan gayretinde bulunmadan
evet.
tereddütsüz İstanbul'u terk etmesiydi. Devletin nimetlerini gören birçok aydın bu taraftan bakarsanız belki haksız ama kendi yönlerinden bakarsanız şüphesiz durduğunuz yere göre değişir. Haklı memleketlerine döndüler ama bu hadise herhangi bir özür beyan etmeden, herhangi bir gerekçe söylemeden Darülfünun'u terk etmesi Saati el-Husri'nin hakikaten çok duygulu bir insan olan Mehmet Emin Erişilgil'i müthiş bir şekilde üzmüştür ve Erişilgil tam 30 sene sonra bu hadiseyi yazmıştır. Bakın Saati el-Husri'nin İstanbul'daki hizmetleri hiç şüphesiz unutulamaz. O zaman meseleye belki biraz daha hoşgörüyle bakmak gerekir. Gitmesi için büyük bir suçmuş gibi tavır sergilemek, o şekilde teşhis koymak çok doğru olmayabilir ama gidişindeki usulsüzlük, birkaç cümleyle veda etmesi,
evet.
uslupsuzluk, Mehmet Emin Erişilgil'i çok üzdüğü için hatıralarına bunu almıştır açık seçik.
O
ama,
kadar yıl sonra.
O kadar yıl sonra istemiş. Ama bunu şöyle de söylemek lazım, birinci ağızdan da yazmamıştır. Fakat bunun Mehmet Emin Erişilgil olduğu çok açıktır. Ve bu sahneyi aslında bu veda sahnesini yazan hemen hemen hiç kimse olmamıştır. Bu sahne sadece Mehmet Emin Erişilgil'in hatıralarında bulunmaktadır.
Evet, bu hafta yine süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak bitirirken neler söylersiniz?
Efendim Erişilgil tanınmaya ve okunmaya değer bir şahsiyetimizdir.
Mutlaka.
Kıymetli bir evladıdır. Türkiye'nin kitapları yeniden basılmaya başlandı. Anlaşılan o ki hatırası bundan sonra da yaşayacaktır. Kendisine bu vesileyle bir kere daha rahmet niyaz ediyorum.
Peki. Bu hafta yine Erişilgil'i, eserlerini ve hayatını konuştuğumuz Hatıraların Dünyası'ndan programının sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu burası. Kıymetli bilgilerini bizlerle paylaştığı ve değerli vaktini ayırdığı için hocamız Ali Bilinci'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ulaşmak isterseniz hatıralarindunyası@trt.net.tr adresinden soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Gelecek hafta bizler tekrar burada olacağız. Yeniden görüşünceye kadar mutlu günler diliyoruz efendim.
Hatıraların Dünyası.